Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı, mikrofonda ben İpek Önder. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak yayınımıza başlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü efendim. Bugünkü programımızda da kadınların çalışma hayatındaki yerinden söz edeceğiz ama önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine bir değinelim istiyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanıyor, tarihçesinden kısaca söz edelim.
Öncelikle yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başta ülkemizdeki bütün kadınlar olmak üzere dünyanın her yerinde yaşayan, emeğiyle üreten bütün kadınlara kutlu olsun diyorum. Aynı zamanda bugün Berat Kandili, yine bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında biz bir taraftan kutlama yaparken 8 Mart aynı zamanda ölen emekçilerin anısına hatırlanan, aslında acıyı da aynı zamanda hatırlatan bir gün.
Bir anma günü de diyebiliriz.
Evet, öyle. Zaten ortaya çıkışı da 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde yaklaşık 40 bin dokuma işçisi daha iyi şartlarda çalışmak için, hem çalışma sürelerinin kısaltılması hem ücretlerin artırılması, daha iyi çalışma şartlarına kavuşmak için bir tekstil fabrikasında grev yapıyorlar. Ancak bu greve müdahale ediliyor. Müdahale edilirken işçiler fabrikaya kilitleniyor ve o arbede sırasında bir yangın çıkıyor. O fabrikada 100'den fazla kadın çalışan maalesef hayatını kaybediyor. Bunların cenaze törenleri yapılırken de on binlerce işçi cenaze törenlerine katılıyor. Bu yaklaşık bundan 162 yıl önceki bir günden bahsediyoruz. 162 yıl önce oluyor. 1910 yılında ise toplanan bir ikinci enternasyonelde bir bayan delege orada bir teklif veriyor. Bu Amerika'da yaşanan ve yüzlerce kadının hayatını kaybettiği o günün anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin bir teklif yapıyor ve bu teklif orada kabul ediliyor. Daha sonra yine Sovyetler döneminde de 8 Mart bütün dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması karar altına alınıyor. Nihayet Birleşmiş Milletler 1977 yılında 8 Mart'ın tüm dünyada Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul ediyor. Yani o nedenle bir taraftan baktığımızda aslında acıyla yaşanmış bir tecrübenin hatırlandığı, onların anıldığı bir gün, bir yönüyle de bu vesileyle özellikle kadınların genel sorunları, çalışma hayatında olan kadınların çalışma hayatından kaynaklanan sorunlarının tartışıldığı bir dönem oldu. Türkiye'de de 1921 yılından beri çeşitli vesilelerle Kadınlar Günü kutlanıyor. Sadece 12 Eylül darbesinden sonra o ara dönemde var olan junta yönetimi 4 yıl boyunca kutlanmasına izin vermiyor. Onun dışında uzun yıllardır özellikle Birleşmiş Milletler'in 1977'de aldığı karar gereği Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak hatırlanıyor.
Evet. Ülkemizde çalışma hayatında kadın sayısı her geçen dönem hızla artıyor efendim. Kadınların çalışma hayatına daha fazla yer almasının ardından da tabii birçok düzenleme de hayatımıza girmeye başladı. Önce bir genel çerçeve çizelim sizinle isterseniz. Ülkemizde çalışma hayatında kadın istihdamı ve kadın iş gücünün yapısı ile ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz?
Türkiye'de aslında yani nüfusa baktığımızda kadın erkek sayısı neredeyse eşit. %50'ye yani yakın bir rakamı var kadın erkek sayısının. Ancak bunun çalışma hayatına yansımasına baktığımızda durumun kadınlar açısından çok iyi olmadığını gösteriyor. Ancak şöyle bir rakam verebiliriz. 2002 yılında kadınların iş gücüne katılma oranı %20 civarındaydı. Ya bu şu anlama geliyor. Her 100 kadından ancak 20 tanesi iş gücü piyasalarına da varım diyebiliyordu. Bugün bu rakam son yayınlanan iş gücü istatistikleri 2018 Kasım istatistikleri yayınlandı. O rakama göre %34.1. Yani şöyle İpek Hanım, yani bundan 16 yıl önce %20'lerden %34'lere çıktık. Yani 14 puan artış demek %70'e yakın bir artıştan bahsediyoruz. Yeterli midir? Elbette az önce söylediğimiz gibi yeterli olmamasına rağmen yapılan birçok yasal düzenlemenin, verilen birçok kadınların özellikle iş gücü piyasalarında yer almasını sağlayan teşviklerin etkisiyle bu rakamlara ulaştık. Türkiye'de yani dünyanın başka yerlerinde de aslında çalışma hayatında kadınların yaşadığı temel sorunlar var. Bu sadece bize has bir şey değil. Yani kadınlar erkeklere göre daha az ücret alan, yönetim kademelerinde daha az yer alan, işte terfi imkanları yeterince olmayan, özellikle kırsal kesimde ücretsiz aile işçisi dediğimiz tarım alanında çalışan, işte bu ev ve iş arasında sıkışmışlığın getirdiği şeyle aslında çok da yıpranan, yani bir taraftan ev sorumlulukları, bir taraftan iş sorumlulukları altında yıpranan çok önemli bir kitle olarak karşımızda duruyor. Dünyada genellikle bu tür problemlerle dediğim gibi karşılaşıyor. Türkiye'de ise özellikle hem anayasada hem yasalarda pozitif ayrımcılık dediğimiz, kadına karşı pozitif ayrımcılığı içeren birçok yasal düzenleme yapıldı. Bunların da hemen hem rakamlara yansıdığını hem sosyal hayat içerisinde görüyoruz. Bir de şunu, yani ben bu rakamların artışının yasal düzenlemeler, teşvikler, işverenlerin bakış açısının değişmesi gibi nedenlerin yanı sıra Türkiye'de başörtüsü yasağının kaldırılmış olmasında da iş gücü piyasalarına katılımı etkilediğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 2013 yılına kadar yani başörtülü kadınların iş yerlerinde çalışmaları yasaktı. Kılık kıyafet yönetmeliği değiştirildi. Bu anlamda insan hak ve özgürlüklerini temel alan yasal düzenlemeler yapıldı. Bunun da etkisiyle aslında çalışma hayatına katılım oranı arttı. Yine eğitimle ilgili yasaların da bunda etkisi var. Yani çünkü eğitim ve istihdam arasında çok önemli bir ilişki var. İnsanların eğitim düzeyleri arttıkça iş gücü piyasalarına girme şansları da, iş hayatına atılma şansları da artıyor. Dolayısıyla üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılması da bu kadınların iş hayatında yer almalarını sağlayan önemli nedenlerden biri.
Evet. Çalışan kadınların karşılaştığı sorunlara değinelim isterseniz Serkan Bey. Nelerle karşılaşıyor kadınlar iş hayatında?
Şimdi bir kere yani bizim aile rollerimiz gereği yani kadının işte bir çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi sorumluluklar kadına yükleniyor.
Yani pek bunun, çok kimliği barındırıyor çünkü
evet,
üzerinde.
Yani bunun doğru olduğunu söylemiyoruz ama yani kadın sanki çift var diye çalışır gibi hem iş yerinde çalışıyor hem akşam eve gittiğinde çalışıyor. Bu sadece belli meslekler için değil Peki Hanım. Biz ben bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mevsimlik tarım işçilerinin hayat şartlarını, çalışma şartlarını inceleme komisyonunda danışman olarak görev yapmıştım. Orada da şunu gördük. Yani kadınlar ya da kızlar beraber eşleriyle gidip tarlalarda çalışıp akşam eve döndüklerinde bu sefer kadınları ve kızları evde ikinci bir mesai başlıyor. Yemek ihtiyaçları, çocuk bakım ihtiyaçlarını kadınlar yapıyor. Dolayısıyla bunu salt bir örneğin daha işte memurlar, işçiler, daha yüksek çalışanlar için
kent hayatı
olan,
için geçerli değil, geçerli kırsalda değil. Da aynı şey
evet,
söz konusu.
Her yerde genellikle böyle oluyor. Bu da toplumun aslında hani kadına işte rolün bir göstergesi oluyor. O nedenle en önemli kadının yaşadığı sorun bu. Yani çift vardiya çalışıyor, ikinci bir işi yapmak zorunda kalıyor. Çoğu zaman da duyarsızlıktan dolayı da bütün bu iki işi bir arada yapmaktan dolayı yani hani tükenmişlik sendromu dediğimiz sorunlara daha fazla erkeklere oranla daha fazla maruz kalabiliyorlar. Bunun dışında eşit işe eşit ücret diye bir ilke vardır ama
pratikte bu, nasıldır?
Bunun hani piyasadaki karşılığı çok da böyle değil. Kadın erkeğe göre daha az ücret verilebilecek kişi olarak görülüyor maalesef. Yani nitekim hani kamu iş yerlerinde kişinin görevine göre ücret belirlendiği için burada böyle bir ayrımcılık olmuyor. Ama özel sektörde bu çok ağırlıklı olarak yaşanan bir şey. Yine kadının yani biyolojik özellikleri nedeniyle çocuk doğurduğu için iş hayatından kopma yaşayabiliyor. Bu da kadınların iş piyasalarında özellikle özel sektörde yeterince tercih edilmemesine neden gösteriliyor. Bu aslında insani bir şey değil. Yani temel haklara aykırı bir şey. Dolayısıyla yani bunların değiştirildiği ya da bu bakış açısının en azından değiştirildiği bir sistem olması lazım. Yasal mevzuat üzerinde böyle bir ayrımcılık yok ama bunları görüyoruz. Yine başka bir ayrımcılık az önce söyledik. Yani başörtüsü özgürlüğüne ilişkin yasakların evet kamuda kaldırıldı ama bugün özel sektörde hala bazen gazetede okuyoruz. Yani başörtülü CV'sinin bile kabul edilmediği iş yerlerine rastlıyoruz. Yani sadece başörtüsü değil ama genel kılık kıyafetle ilgili. Yani artık bu tür mevzuları bizim bir daha konuşmamamız gerekiyor. Yani hiçbir insanın herhangi bir nedenle sadece kılık kıyafet değil ayrımcılığa tabi tutulması yasal olarak da doğru değil. Uluslararası mevzuatta da bizim yasalarımızda da doğru olmamasına rağmen pratikte bununla karşılaşıyoruz. O nedenle buradan tekrar hatırlatalım yani işverenlere. Yani hiçbir şekilde yani kadınların ücrette, çalışma şartlarında, sosyal güvenlik haklarında hiçbir ayrıma tabi tutulmaması gerekir. Aynı zamanda da eşi çalışan erkeklere de söyleyelim. Yani hayatı paylaşmak sadece evi paylaşmak değil, sorumlulukları da paylaşmaktır. Yani çocuk bakımından tutun, yaşlı bakımına kadar ev sorumluluklarını tamamını birlikte aslında paylaşmak. Gerçekten hayatı paylaşmak oluyor. İşte bunları yapılmayınca kadınların bugün iş gücü piyasasından niye çekildiklerine baktığımızda ağırlıklı olarak karşımıza o hayatın sorumluluğunu yeterince paylaşamamanın o duyarsızlık nedeniyle olduğunu da ifade ediyoruz. Hayatı her açıdan eşit şekilde paylaşmak lazım.
Evet. Şimdi sorunları konuştuk Tarkan Bey. Dilerseniz bir ara verelim. Aranın ardından da sorunların çözümüne yönelik yasal mevzuat hakkında dinleyicilerimizi bilgilendireceğiz. Ama kısaca bir sizden alalım isterseniz. Neler bu haklar? İş mevzuatında annelere ve kadınlara yönelik sağlanan pek çok haktan bahsediyoruz. Kadın işçinin analık izin süreleri, hamilelik süresince sağlanan haklar, emziren kadınlara sağlanan haklar gibi pek çok başlık altında da sıralayabiliriz. Ama dilerseniz tüm bunları aranın ardından konuşalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Çalışanların Dünyası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine ve çalışma hayatındaki kadınların yerinden söz ediyoruz. Konuğumuz çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Efendim, aranın öncesinde çalışan kadınların iş hayatına karşılaştığı sorunlardan söz etmiştik. Şimdi de iş mevzuatında annelere ve kadınlara yönelik sağlanan haklardan bahsedelim dilerseniz. Buyurun.
İpek Hanım, biraz önce söylemiştik, kadınların çalışma hayatındaki birçok problemi var ama özellikle bu çocuk bakımı, yaşlı bakımından dolayı kadınlar iki tercihle karşı karşıya kalıyor. Ya iş hayatına katılma, devam etme ya da hani içerisinde o sorumlulukları yüklenme gibi tercihle karşı karşıya kalıyor. Aslında iş ve aile hayatı birbirinin rakibi de değil, birbirinin zıttı bir şey de değil. Aslında dengeli götürülmesi gereken bir şey. Bunu da Türkiye yapmak adına birçok kanuni düzenleme yaptı. Buna teknik olarak iş ve aile hayatının uyumunu sağlayan sosyal politikalar deniyor. Türkiye öncelikle 2013 yılında kadın istihdam paketini açıkladı. Peşine Türkiye'nin demografik dönüşümü ve dinamik nüfus yapısının korumasına yönelik yeni aile politikasını açıkladı. Burada iş ve aile hayatına ilişkin politikaları, uyumlaştırma politikalarını tartışmaya açtı. Bu çerçevede de birçok yasal düzenleme yapıldı. Yani tabii 4857 sayılı iş kanunumuzda öncelikle kadınların doğum izni dediğimiz, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izinleri var. Yani bu yaklaşık 4 aya tekabül ediyor. Doğum izinlerini kullanıyor. Eğer çoğul gebelikse bu 2 hafta artıyor. Yani ikiz ve daha üstü gebeliklerde 2 hafta süre buraya ekleniyor. Yine bizde özellikle yeni yapılan bir şey, düzenlemelerden bir tanesi, kadınlara ve özellikle ebeveynlere birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumda ise 180 gün. Yani 2 ay birinci doğumda, ikinci doğumda 4 ay, üçüncü doğumda 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı veriliyor. Yalnız bu az önce söylediğimiz doğumdan önce 8, doğumdan sonraki 8 hafta. Yani 16 haftalık doğum iznini bitirdiniz. Bu süre bittikten sonra ilk çocuğunuzu eğer doğurmuşsanız 2 ay boyunca yarı zamanlı çalışma imkanı veriliyor. Bu yarı zamanlı çalışmadan ancak ücretlerinizde herhangi bir kesinti olmuyor. İkinci çocuğunuzu doğurmuşsanız 4 aylık bir yarı zamanlı çalışma imkanı veriliyor. Üçüncü çocuksa bu 6 aylık yarı zamanlı çalışıp yine tam zamanlı ücret alma imkanını veriyor. Bu mevzuatımıza yeni eklendi ama önemli bir haktı. Kadınların özellikle iş ve aile hayatını dengede tutmasını sağlayan izinlerden biri. Bir de emzirme izni diyebildiğimiz ya da süt izni teknik olarak deniyor. Doğum izni bittikten sonra çocuk 1 yaşına gelene kadar, dolayısıyla 1 yıl boyunca kadın memurlarda ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat, kadın işçilerde ise 1 yıl boyunca 1,5 saat. Burada bir uygulama farklılığı var. Yani memurlara 1,5 saat, ilk 6 ayda 1,5 saat daha fazla izin veriliyor. Burada hani denkleştirip keşke yani işçi olsa da memur olsa da anne annedir. Dolayısıyla burada bir uygulama farklılığını giderecek düzenlemeye belki de ihtiyaç var. Onun dışında yine doğum yardımı var biliyorsunuz. Nisan 2015'te yasal düzenleme geçti. Nisan 2015'ten itibaren ailelere birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira tutarında doğum yardımı yapılıyor. İkiz bebekleri olan anneye verilen yardım 700 TL. 300 bebek olmuşsa bu da 1300 TL'ye çıkıyor. Buradan hani bizi dinleyenlerin yurt dışındaki vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz özellikle. Bu haktan yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da yararlanabiliyor. Yani devletimiz bu kanunu çıkarırken Nisan 2015'te o dönem yani sayın bugünkü Cumhurbaşkanımız şunu söylemişti. Her aileye ilk çocuk doğduğunda ilk çeyreğini devlet verecek diye. Yani bizde gelenektir çeyrek altın takmak diye. Ailelere veriyor. Burada yine önemli bir şey ifade etmem gerekir. Bu doğum yardımı annelere ödenen bir yardım. Yani onu da hemen ifade edelim. Annelere veriliyor. Ve tek şartı annenin veya babanın ya da her ikisinin Türk vatandaşı olma şartı. Yani anneden babadan biri Türk vatandaşıysa eğer, yani diyelim ki Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız, anne Türk, baba Alman veya anne Alman, baba Türkse, yani birinin Türk vatandaşı olması eşlerden birinin bu haktan yararlanmayı sağlıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu haktan yararlanabiliyor.
Ve ödenen para annenin çalışıp çalışılmadığına bakılmadan veriliyormuş. Parantez içinde bu bilgiyi de ekleyelim.
Evet, yani bu da belki önemli. Yani hangi statüde olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, yani çocuğunu sağ doğuran, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş, eşlerden birinin vatandaşı olan herkese ödeme yapılıyor.
Nisan 2015 şartı koşuluyla değil
evet,
mi?
Nisan 2015'ten evet. itibaren yasalarımızda şu anda uygulamada olan düzenleme.
Evet, sorunların çözümüne yönelik yasal mevzuat hakkında ilave edeceğimiz başka hususlar var mıydı Tarkan Bey?
Şimdi şey var, bu doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı var. Annelere tanınan haklardan bir tanesi. Bu da Ocak 2016'da yürürlüğe girdi. Önemli haklardan bir tanesi bu. Şöyle ki, doğum yapan memurlar ya da işçiler doğum sonrası analık izninin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden ilgili mevzuat uyarınca çocuğun mecburi ilk öğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlemesini talep edebilirler. Yani burada bir farklılığı söyleyelim İpek Hanım. Biraz önce dedik ki doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren, yani doğumdan önce 8, doğumdan sonraki 8 hafta bittikten sonra birinci çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü çocukta 6 ay demiştik. Oradaki izinden farklı bir izin bu. Orada yarı zamanlı çalışıp yine haklarını tam olarak almak mümkündü. Burada da çocuk ilk öğretime başlayana kadar annelere yine yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi.
Kısmi süreli çalışma hakkından
evet, bahsediyoruz. Evet, esnek çalışma şimdi deniyor. Evet. Yarı zamanlı ya da kısmi süreli, adı ne olursa olsun işte bu hak getirildi. Burada 2016'dan getirildi bu. Ocak 2016'da yasa değişti. Ancak işçilerde yönetmelik çıktı. Yani bu yasa değişti ama alt mevzuat dediğimiz yönetmelik işçilerin mesela Kasım 2016'da yönetmeliği çıktı. İşçiler açısından şu anda bu hak kullanılabiliyor. Ancak 657'ye tabi devlet memurlarında yasada değişmesine rağmen alt mevzuat çıkarılmadığı için şu anda memurlar bu ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanamıyor. Sanırım bununla ilgili de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Sayın Bakanımız Zehra Hanım'ın yakın zamanda bir açıklaması oldu. Ona ilişkin çalışmaların devam ettiğini söylüyorlar. Bu da önemli bir hak. Ancak burada şunu ifade edelim. İlk öğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma şartları aynı zamanda özlük haklarında, ücretlerde de yarım olduğunu da ifade etmiş olalım. Yani o birinci doğum izninden sonraki 2 ay, 4 ay, 6 aylık sürede tam ücret alınıyor ama burada yarı zamanlı ücret alınıyor. Onu ifade edelim. Bu işçiler için de memurlar için de geçerli ama uygulamadaki farklılık. Çünkü yasa çıkarken bu ilk öğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışmanın usul ve esaslarını bir yönetmelik belirler dediği için o yönetmelik memurlarda çıkmadığı için şu anda bu hak kullanılmıyor. Onun da çıkarılması aslında iş ve aile hayatı uyumuna bence önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Evet. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi ve memurlar da yine bu haklardan yararlanabiliyorlar sanırım, değil mi?
Evet, yani o evlat edinmeyi teşvik etme adına yani yasanın hemen devamında 3 yaşından küçük çocuklar için geçerli bir şey. Onlar da bu az önce saydığımız doğum izni, 2 aylık, 4 aylık yarı zamanlı çalışma imkanından ve bu özellikle ilk öğretim çağına kadar çocuğun çalışma hakkından yararlanmada kullanılabilen bir şey. Burada bir şey daha hemen aklıma geldi, ifade edelim. Çocuğun ilkokul çağına başlayıncaya kadarki yarı zamanlı çalışmada eşlerden birinin eğer çalışmıyorsa bu haktan yararlanılamıyor. Ya burada ana baba fark etmiyor. Örneğin çalışan erkekse eşi eğer çalışmıyorsa bu haktan yararlanamıyor. Yani bunun aslında getirilme mantığı da o. Yani iki eş çalışıyorsa zaten yani onların birine çocukla ilgilenme imkanı verilmesi. Bunun adı ebeveyn izni. Onu da ifade edelim. Biz hep sanki annelere verilen, kadınlara verilen bir izin diye düşünüyoruz. Erkekler de bu izni kullanabilirler. Yani eğer erkek kadın birlikte çalışıyorsa kadın normal işine devam edebilir. Erkek yarı zamanlı çalışma imkanını kullanabilir.
Aynı zamanda çocuk bakımını da üstlenebilir.
Üstlenebilir. Evet. Zaten onun için ebeveyn izni. Yani bunu özellikle bizim yasalarımız açısından da aslında çok önemli bir değişimin göstergesi, evet, olarak da bu kavramı kullanmak gerekiyor.
Evet.
Şey de vardı, biliyorsunuz analık izni hep yasada vardı. Yani çocuk doğduğunda, ama bizim mevzuatımızda artık baba izni de var, babalık izni. Babalar da çocuklar doğduğunda izin kullanabiliyorlar.
Evet, yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz ama kadın istihdamını da konuşalım sizinle Tarkan Bey. Kadının çalışma hayatındaki durumunu daha da iyileştirmek ve kadın istihdamını artırmak adına neler yapılabilir?
Burada aslında İpek Hanım şeyi, bu babalık iznini konuştuk ama belki dinleyicilerimiz merak ederler diye söyleyelim. Mesela bizim iş kanunumuzda kadın doğum yapması halinde eşe babalık izni öngören bir düzenlememiz yoktu işçiler için. Nisan 2015'te yasa değişti. Eşi doğum yapan erkek işçiye 5 günlük ücretli izin verilmesi yasal güvence altına alındı. Yine 657 sayılı devlet memurları kanununda da 2011 yılında bir değişiklik yapıldı. Burada eşi doğum yapan erkek memura daha önce 3 günlük bir babalık izni vardı. 2011'deki değişiklikle bu izin süresi 10 güne çıkarıldı. Yani onların da hani sürelerini belirtelim. Evet. İşçilerde 5 gün, memurlarda 10 günlük babalık izni var. Bu da hani o az önce söylediğimiz kavramsal değişimin aslında yasalara yansıması. Yani bu sadece kadının sorumluluğu değil, aslında erkeğin de eşinin doğum yaptığı o ilk günlerde yanında olup ona destek vermesi için verilen bir izin. Yani bu tatil yapılacak bir süre değil, o sorumluluğu paylaşacağımız bir zaman dilimi olduğunu ifade edelim. Şimdi kadınların aslında istihdam meselesi, Türkiye'de birçok teşvikte de biz bunu görüyoruz. Yani özellikle kadınların daha fazla iş piyasalarına girmeleri için verilen teşviklerde de somut şeyleri var. Mesela yani bir istihdam teşviki varsa devlet örneğin SGK primini ödüyorsa eğer diyor ki bu kadınsa 18 ay erkekse 12 ay öderim diyor. Yani %50 artırımlı olarak ödüyor. Özellikle belli mesleklerde kadınların olmasında yine hani İşkur'da teşviklerde çok önem arz ediyor. Bunun da zaten iş gücü piyasalarının rakamlarını da nasıl yansıdığını İpek Hanım görüyoruz. Mesela diyelim ki 2014'te 2018 rakamlarını alalım. 2018'de mesela erkeklerin istihdam oranı %64.8, 2018 son veriler Kasım ayı 64.3. Yani erkeklerde 64.8'den 64.3'e düşüş. 0.5 puan yani yarım puanlık bir düşüş var 4 yılda. Kadınlara baktığımızda ise 2014'te istihdam oranı 26.7'den 29.1'e çıkmış. Yani burada baktığımızda yaklaşık 2.4 puanlık bir artış. Yani dolayısıyla erkeklerde nispi bir azalma görünürken istihdam oranında, kadınlarda ise neredeyse %10'a yakın bir artıştan söz ediyoruz. Bu rakam bile tek başına çok önemli bir göstergeyi işaret ediyor. Yine Türkiye'de yaklaşık 14,5 milyon SGK'lı dediğimiz yani kayıtlı işçi var. Son 12 yılı dikkate aldığımızda kadınların sigortalı olma oranı erkeklerin 1,5 katı. Yani 12 yılda diyelim ki bir birim erkek iş bulmuşsa, sigortalı olmuşsa kadınlarda bu 1,5. Yani %50 daha fazla. O nedenle yani bütün o yasal düzenlemelerin, kadına karşı pozitif ayrımcılığın, verilen teşviklerin, az önce bahsettiğimiz bütün bu yasal düzenlemelerin etkisinin rakamlara da doğrudan yansıdığını görüyoruz. Bunu da yeterli değil, yani az önce söyledik, yeterli değil bütün bu düzenlemelere rağmen daha fazla artması lazım. Ama bunun da bir süreç olduğunu bilmemiz lazım. Yani 10 yıl önce durum bugünkünden belki daha kötüydü ama bugün çok daha iyi bir yerdeyiz. Bir 10 yıl sonra belki de çok daha iyi bir yerde olacağız. Dolayısıyla yani bu anlamda yapılması gereken yasal çalışmaların, yasa düzenlemelerinin, bu konudaki bakış açısının kamuda çok yerinde ve olumlu olarak devam ettiğini görüyoruz. Bunların da artırılarak sürdürülmesi gerekiyor.
Evet. Kadınlarımızın çalışma hayatına daha fazla yer almaları için hem yasal altyapının güçlendirildiğini hem de teşvik programlarının artırıldığını ve artırılacağını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için sağ olun. Eklemek istediğiniz var mıydı? Son bir mesaj.
Tekrar edelim. Yani dünyanın her yerinde emeği için çalışan, ailesi içerisinde işte tarlasında çalışan bütün kadınlarımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün onlara, ailelerine ve ülkelerine hayırlar getirmesini temenni edelim.
Teşekkür ediyoruz bu güzel temenniler için. Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şener'di. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı'ydı. Mikrofonda da ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.